Ayrım 24, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 244. Hey Merodeli Andreas, suda sürtüstü yatıyordu, çok endişeliydi. Bir taraftan bu durumu şu anda masaj odasında huzur içinde yatmakta olan ve kendisini kimsenin rahatsız edemeyeceği Justinius gibi daha sakin şekilde atlatabilmeyi istiyordu. Diğer taraftan ise onları bir kez daha beladan kurtarmak zorunda kalan kişi yine kendisi olmuştu. Para bahsi geçer geçmez Justinius tabanları yağlamıştı. Belki de saygıdeğer bir hayat sürmeye başlamanın zamanı gelmişti. Üç kağıt ve kurnazlıkla buraya kadar gelmişlerdi ama artık yeterdi. Daha ne kadar sahte rahipler olarak ortalıkta gezip sevdikleri insanlar için yas tutan basit insanların acılarını ve inanmak isteyenlerin inançlarını sömürmeye devam edeceklerdi. Yabancıyı bu teklifle Tanrı göndermişti ve yapmaları gereken şey de yapılacak şeylerin en kolayıydı, yalan söylemek. Onun ileri görüşlülüğü sayesinde tüm paralarını çarçur etmemiş ve kenara biraz para koymuşlardı. Buna sarışın yabancıdan aldıkları da dahildi. Aslında bu para onlara yeterdi. Hala fırsatları varken bırakmaları daha iyi olurdu. Arp çalan kız gülümsedi, kızdan yükselen nameler doğruca yüreğine işliyordu. Başpapazın gelmesi an meselesiydi, sonra parayı alıp ortadan kaybolacaklardı. Ahına veya herhangi bir yere, Köln'den uzak olsun da neresi olursa olsun diye mırıldandı kendi kendine Andreas. Ayağını tuttu ve kabaran derileri soymaya başladı. Birisi yanında suya girdi. Andreas dikkat etmedi. O ayak parmaklarına bakmaya devam etti. Arp çalan kıza gülümsedi ama kız yüzünü başkasına döndü. Bütün gün beş karış suratla oturursan başına gelecek budur diye geçirdi içinden Andreas. Tamamen suda kaybolacak şekilde suyun içine kaydı. Sıcaktı, hoştu, hayat veriyordu. Ne sefil bir adamdı böyle. Gidip arp çalan şu kızla laflaması gerekirdi. Kendisini yukarı itebilmek için ellerini tabana koydu. Ama itemedi. Hayretle birisinin onu aşağı doğru bastırdığını fark etti. Başta birisinin şaka yaptığını düşündü. Sonra da paniğe kapılıp deli gibi ayaklarını çırpmaya başladı. Bir el boğazını kavradı. Her şey çabucak sona erdi. Urquhart, Andreas'ın gözlerini ve ağzını suyun altında kapattı, sonra da onu dışarı çekti. Şimdi orada sanki uyuyormuş gibi oturuyordu, hiç kimse bir şey fark etmemişti. Hepsi çok meşguldü ve üst kattaki erkekler de sadece kadınlarla ilgilenirlerdi. Urquhart cesede bir kez daha bakmadan sudan çıktı. Sıra dışı boyu ve cüssesine rağmen kimse onu fark etmemişti. Böyle durumlarda kasıtlı olarak kamburunu çıkararak gezerdi, mazlum ve dışlanmış biri havasını verebilmek için. Eğer isterse insan dolu bir salonda bile herkesi heybetiyle etkisi altında bırakabilirdi. Eğer istemezse neredeyse görünmez olurdu. Havluyu aldı, kendisini kuruladı, elbiselerin bulunduğu odaya gitti, giyindi ve dışarı çıktı. Parlak ışık onu selamladı, güneş parlıyordu. Sıra dışı derecede parlaktı. Elini gözlerinin üzerine koydu ama parlaklık azalmadı. Ve o parlaklığın içerisinde tekrar o çocuğu ve çocuğun bedenine giren o demir pençeyi gördü. Hayır, bu krizlerin sürmesine izin veremezdi. Ne şimdi ne de ileride. Urquhart ciğerlerini patlayacakmış gibi havayla şişirdi ve nefesini yavaşça ve kontrollü bir şekilde bıraktı. Sonra da sağ elini önüne uzattı. Birkaç saniye sonra hafifçe titremeye başlamıştı. Tekrar derin bir nefes aldı ve yavaşça verdi. Bu sefer eli titrememişti. Gözleri sokağı taradı. Eğer talimatlarına riayet ettilerse Matyas'ın iki uşağının yakınlarda bir yerde olması gerekiyordu. Bir süre sonra ilerisinde göründüler, kendi aralarında konuşuyorlardı. Elini kaldırarak işaret verdi ve yanlarına gitti. Tilki Jakob saçlarını örtebilirdi ama başpapazı tanıyacaklardı. Matyas'ın bir saat önce yaptığı tarife bakılırsa böyle ancak bir tane surat olabilirdi. Jasper Rodenkirchen tek başına ya da Tilki ile birlikte gelecekti ve birilerinin onları beklediğinden de haberleri olmayacaktı. Öyle ya da böyle tuzağa düşecekti. Sonra da dikkat çekmeden onları takip edeceklerdi. Uşaklar edecekti daha doğrusu. Onun başka planları vardı. Eğer Jasper tilkiyi de beraberinde getirirse daha da iyi olurdu. Eğer başpapaz yalnız gelirse Urquhart Jakob'un bulunduğu yere gitmiş olacaktı. Tuzak. Şu senin dostunu düşündüm de biraz, dedi Jasper birlikte Severin Caddesi'nde yürürlerken. Hangi dost diye sordu Jakob. Jasper'ın eski kıyafetinin kukuletasını biraz daha yüzünün üzerine indirdi. Son birkaç gün içerisinde eskittiği ceket ve palto sayısı tüm hayatı boyunca eskittiklerinden fazlaydı. Kılık değiştirmiş olmasına rağmen herkes onu tanıyormuş gibi hissediyordu. ''Senden kurtulmak isteyen kişi,'' diye cevap verdi Jasper. ''Söylentiye göre Köln'de birisi garip, küçük oklar kullanıyormuş ve ikimiz de bunun kim olduğunu biliyoruz.'' Peki silahı nasıl bir şey?
Bir arbalet, dememiş miydim sana?
Demiştin. Zaten delme gücüne bakılırsa bir arbalet olmalı. Sadece okları bilinen arbaletlere göre çok daha ufak.
Çok mu ufak diye düşündü Jakob. Doğru, okları çok küçüktü. Ama o silahlardan hiç anlamazdı.
Tekrar anlat bakalım tilki yavrusu, seni kovalarken ne taşıyordu?
Şu anda bahsetmekte olduğumuz şeyi.
Peki ama nasıl tutuyordu?
Nasıl mı tutuyordu?
Hey ya Rabbim, sadece nasıl tuttuğunu tarif et.
Jakob'un kaşları çatıldı, sonra da sağ elini uzattı. Şöyle sanırım, bunun gibi bir şey.
Sağ elinde mi, dedi Jasper, iki elle değil yani.
Hayır.
Emin misin?
Jakob arka sokakta geri dönüp takipçisinin yüzüne baktığı anı tekrar zihninde canlandırmayı denedi. Evet, dedi, kesinlikle eminim.
İlginç, Jasper gülümsedi. Birinin peşinde koşarken aynı zamanda tek elinde tutabileceğin bir arbalet yoktur.
Ama o bir arbaletti diye ısrar etti Jakob.
Tabii ki öyleydi, dedi Jasper kendinden emin bir ifadeyle.
Anlaşıldı, çok bilmiş, dedi Jakob iç çekerek. Bu sefer kimsenin bilmediği neyi biliyorsun?
Ah, dedi Jasper yüzüne mütevazı bir ifade vererek, hiçbir şey bilmediğimi biliyorum. Antik Yunan'da bir adam böyle söylemişti, hoşuma gitti. Şimdi de Eflatun'a göre duymak.
Eyvah, eyvah, bir vaaz daha geliyor diye telaşa kapıldı Jakob.
Öğrenmek istemiyor musun? Senin kaybın. Ama Haçlı seferleriyle ilgili de çok şey biliyorum. Farkına varmış olmalısın. Eve dönebilmeyi başarabilmiş zavallılardan bazılarının anlattıklarını dinledim ya da okudum. Doğunun sırrını biliyorum. El-Harezmi'nin cebiri, Razi'nin tıp külliyatı, İbn Sina'nın tıp kanunu, Farabi'nin güçlü felsefesi. Fakat gerektiği kadarını hatırlayamıyorum ve daha fazlasını öğrenmek istiyorum. Ama Müslümanların en temel sırrına vakıf oldum. Buna ilerleme deniyor. Pek çok açıdan bizden ilerideler.
Dipnot. El Kanun fi Tıp. Tıp ile ilgili zamanının bilgilerini ihtiva eder. Orta Çağ'da 400 yıl boyunca Batı'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Latince'ye 10 çevirisi yapılmıştır. San George ve San Jakob'un çanları aynı anda çalmaya başladı ve Karmelitlerin kilisesi de öğleden sonraki ilk saatin geldiğini haber verdi. Jasper adımlarını sıklaştırdı.
Haydi bu sahtekarlar fikirlerini değiştirmeden acele etsek iyi olacak. Şimdi silahlara gelelim. Haçlılar kafirlerin bu yönde son derece yenilikçi olduklarını fark ettiler. Yürüyen harp kuleleri, fillerin sırtlarına yerleştirilmiş küçük kaleler ve düşmana rastgele bir şeyler fırlatan değil de attığını gerçekten vurabilen mancınıklar. Okuduğum tüm şeyler içinde yıllar önce tek elle kullanılan arbaletlerden bahsedildiğini de görmüştüm. Hafif, kullanışlı ve neredeyse bir sanat eseri. Küçük oklar kullanıyor. Büyükleri kadar uzun menzilli değil, ancak hem kullanması kolay hem de diğer elinde kılıcını tutmaya devam edebiliyorsun. Adamın bana anlattıklarına göre Müslümanlar bunları son derece etkili şekilde kullanabiliyorlarmış. Hatta at üzerinde düşmana hücum ederken bile. Bu küçük oklardan birinin sırtına saplanmasının hiç de hoş bir deneyim olmayacağından eminim.
Jasper'ın yanında yürümekte olan Jakob anlatılanları düşünüyordu.
Yani katil bir haçlı mı dedi, bunu bilmek ne işimize yarar ki?
Haçlıydı, Jasper sözünü düzeltti, bir zamanlar haçlıydı. Eğer öyleyse geri gelirken bu silahı da yanında getirmiş olmalı. Belgelere göre bu son derece yeni bir icat. Bildiğim kadarıyla ilk örneği 9. Louis önderliğindeki son haçlı seferinde görülmüş. 1248'de Fransa'dan yola çıkıp Kıbrıs üzerinden Mısır'a gitmişti ve orada da Nil'in ağzındaki Dimyat'ı ele geçirmişti. Bu seferin nasıl bir felaketle sonuçlandığına hiç girmeyelim. Louis'nin esir düşüp muazzam bir fidye karşılığında serbest bırakıldığını söylemem yeterli olur herhalde. Sefer Kudüs krallığında sona erdi ama Kudüs şehrinde değil ve Haçlı ordusu da Akka sahilinde yok edildi. Tam bir felaket. Geri dönmeyi başarabilenlerin büyük çoğunluğu bir daha kendisini toparlayamadı. Başaramadıklarını düşünüp Tanrı'nın isteğini yerine getiremedikleri için suçluluk hissettiler. Böyle düşünmelerinin temel nedeni yaptıkları katliamlardan bahsetmiyorum bile. Hristiyan düşüncesinden ziyade insan doğasının çarpıklığının ifadesiydi.
Nefes almak için durdu.
Yine belirtmem gerekir ki eylemlerini ne kadar kınasam da Haçlıların bazılarının bir amacı vardı. Ama büyük bölümü kendilerini neyin beklediğinden habersiz bir hedefleri olmayan maceracılardı. Günahlarının bağışlanacağı ve büyük servetlere kavuşacakları hayaline kapıldılar. Diğerleri savaş deneyimi olan ama kutsal kase efsanelerinin gözlerini boyadığı şövalyeler. Muhtemelen bunun büyük bir turnuva gibi geçeceğini zannetmişlerdi.
Jasper başını iki yana salladı.
Neden sürekli bir şeyler anlattığımı bilmiyorum. Zamanımız yok. Uzun lafın kısası bu küçük arbeletin söz konusu Haçlı Seferi'yle bir alakası var. Akka kuşatmasında bacaklarını kaybetmiş olan bir biçare günah çıkarırken bahsetmişti bana. Ona inanmak gerekir mi bilmiyorum. Zaten biraz...
Jasper alnına vurdu.
Bu Haçlı Seferi ne zaman sona erdi diye sordu Jakob.
6 yıl önce. Dolayısıyla Köln'de kol gezen bu canavar onun eseri olabilir. Hakkında çok az şey biliyoruz.
Onu tanımak ne işimize yarayacak?
Bilginin her zaman faydası olur. O boş kafan bunu bir türlü anlamıyor mu dedi Jasper dere kenarında yollarına devam ederlerken. O cinayetleri işleyen eski bir Haçlı... Asıl olayın hala gerçekleşmediğini varsayarsak cinayet işlemeye de devam edecek. Bence asıl mesele şu, kendi başına mı hareket ediyor yoksa başkasının hesabına mı? Gerhard'ın ölümü Köln'ü yasa boğdu. Eğer bu sadece ilk adımsa o zaman mesele aramızda gezinen eski bir Haçlı'dan çok daha derin ve planlı bir şey olmalı. O yüzden adama para ödendiğini kabul edebiliriz. Yüksek bir meblağdır muhtemelen. Onu özenle seçmiş olmalılar.
Kimmiş onlar?
Nereden bilebilirim? Para ve nüfus sahibi birileri. Sessiz ve görünmez. Hala tamamlaması gereken çok zor bir görevi olan bir cellada ödeme yapmaya istekli birileri. Şahitleri satın alıyor ve aynı gece senin konuştuğun iki kişiyi ortadan kaldırıyor. Karşımızda mantıklı düşünebilen birisi var ki bugünlerde böylelerine rastlamak zor. Hem de Aziz Bernard'ın müritleri mantığa ateş püskürüp zamanın akışını durdurmaya çalışırlarken. Zeki, çevik, yetenekli ve muhtemelen de güçlü birisi, keskin nişancı olduğu da şüphesiz. Haçlıların büyük bölümü man kafalı olduğundan bizim katilimiz seçkin bir sınıfa mensubu olmalı.
O zaman neden cinayet işliyor? Haçlı seferleri bitti. Eğer kafası çalışıyorsa neden evine dönmüyor?
Bu, dedi Jasper, çok yerinde bir soru.
San Martin sokağına vardılar. Kilise ileride sol koldaydı ve karşısında da Jasper'a göre Zingenli Justinius ve Heimerdeli Andreas'ın bulunduğu hamam yer alıyordu. Jakob hiç hamama gitmemişti ama şu an aklında yalancı şahitlerden başka bir şey yoktu. Eğer o ve Jasper onları taraf değiştirmeye ve meclise bir itirafname sunmaya ikna edebilirse, ki bunu tüm kalbiyle diliyordu, kabusu sona erecek ve geldiği cehennemin izlerini taşıyan uzun saçlı canavar da geldiği yere geri dönecekti. Bir şartla,
Dur dedi Jasper usulca ve durdu. Jakob da durdu ve dönüp ona baktı. Ne oldu? Niye durduk?
Jasper sessizce hamamın dışındaki heyecanlı kalabalığı işaret etti. Bir grup çocuk koşarak oradan geldiler. Yanlarından geçerlerken Jasper içlerinden birini yakasından tuttu.
''Bırak beni!'' diye bağırdı çocuk.
Jasper'ın kel kafası ve uzun burnu yüreğine korku salmıştı anlaşılan.
''Eğer bize ne olduğunu söylersen hemen bırakırım evlat.''
''İki adamı öldürmüşler. Bırak beni, ben bir şey yapmadım. Bırak beni.''
''Kes bağırmayı.'' dedi Jasper ve çocuğun kolunu bıraktı. Çocuk sanki peşinden şeytan geliyormuş gibi diğerlerinin peşinden koştu.
Jakob'u kolundan tutan Jasper hemen geri döndü. ''Hemen uzaklaşmalıyız.''
''Ama uzaklaşmak mı?'' Tüm umutları sönen Jakob arkasına baktı.
''Yürümeye devam et.'' dedi Jasper. ''Normal davran. Sakın acele etme.''
''Ne oldu?'' diye sordu Jakob. İçini korku sarmıştı.
''Bir kez daha katil bizden erken davrandı. Ne kadar zeki olduğumuzla böbürleniyoruz ama salağın önde gideniymişiz. Kel kafam güneşin altında parlayıp herkese geldiğimi haber verirken koyun gibi ayaklarına geldik.''
Jakob tekrar arkasına baktı. Uşak kıyafeti giymiş iri yarı dört adam kalabalığın arasından çıkıp peşlerine takıldı.
''Takip mi ediliyoruz?'' diye sordu Jasper başını çevirmeden.
''Dört kişi.'' dedi Jakob.
''Belki de şanslıyızdır.'' dedi Jasper.
Jakob tekrar arkasına baktığında adamların adımlarını hızlandırdıklarını gördü. Neredeyse koşar adım geliyorlardı.
''Bizim geri döneceğimizi beklememişlerdir. Malt imalathanesinden sonra ikiye ayrılalım. Sen sola gidip pazar yerinde kalabalığa karış, ben de diğer yöne giderim.''
''Peki ama nerede?''
''Anlamadın mı be adam?''
''Hayır,
seni bir yerlerde bulurum. Şimdi!''
Jakob'un bir şey demesine fırsat vermeden Jasper onu itti ve sağa doğru koştu. Bir avludan Santa Maria tarafına Jakob diğer dört adamın numarayı bırakıp doğruca onların peşine takıldıklarını fark etti. Bağırıp çağırıyorlardı. Pazar yerini dolduran kalabalığın arasına daldı.
Severin Caddesi. Roloff küfürü bastı. Jasper'ın aşçısına küfrediyordu çünkü kadın birkaç gündür hastaydı ve evde yiyecek bir şey yoktu. Ayrıca aşçıya küfrediyordu çünkü bu sabah bir hafta boyunca ailesinin yanında kalmaya gitmeden önce yeterince lapa yapmamıştı. Odunları kırmak, alışverişi yapmak ve evi temizlemek zorunda kalan kişinin kendisi olmasına ve sonunda da Jasper Rodenkirchen'e küfretti. Tüm bunlardan birisi sorumlu olmalıydı. Büyük el arabasını boşaltıp salamura ringa balığı fıçısını, bezelye çuvalını, zencefilleri, esmer şekeri ve tereyağını sırtında taşırken de gitmeden önce lapanın bir kısmını yiyen Jakob'a ve hazır ızını almışken de Rihmodis, Goddard, Başpiskopos, Kral ve Papa'ya küfretti. Artık sırada kimse kalmamıştı ve azizlere küfredecek cesareti de yoktu. Bu Roloff'un onları sevmediği anlamına gelmiyordu. Özellikle de Jasper, Rihmodis ve Goddard küfretmek sadece çalışmaya verdiği doğal tepkiydi. Küfretmekten ve yük taşımaktan bitap düşerek alnındaki teri sildi ve karnını ovaladı. Gözü kaldırıp duvara dayadığı el arabasına takıldı. Tekerleklerinden biri gıcırdıyordu. Acaba düzeltmenin bir yolu var mı diye düşündü. Ama bu daha fazla çalışmak demekti. Daha fazla çalışmak için ise daha fazla küfür gerekiyordu. Ve Roloff ağzını bir şeylerin çıkmasından çok girmesi için kullanma taraftarıydı. Güneşe baktı ve uzun uzun ne yapabileceğini düşündü. Bir süre sonra en azından bir süre için hiçbir şey yapmaması gerektiğinde karar kıldı. Kendisine böyle bir erdem bahşettiği için Tanrı'ya şükrettikten sonra içeri gitti ve şöminenin yanındaki kanepeye kuruldu.
''Dur bir dakika, Jasper bahçedeki odunlardan bahsetmemiş miydi? Doğranmaları gerekmiyor muydu?''
Yapması gerektiği halde Jakob hiçbirine elini bile sürmemişti. Ama bu kadar önemli olsa Jasper ısrar etmez miydi? Ama etmemişti. O zaman Roloff neden yapacaktı ki? Zaten güneş tepelerinde parlayıp evi doğal sıcaklığıyla ısıtırken o canım odunları yakmak israftan başka bir şey değildi. Sonuç olarak zahmete girmesine hiç gerek yoktu. Ama belki de vardı. Uyurken kıramazsın o odunları diye geçirdi aklından. Hey bak bu güzel fikir, biraz uyu. Gerinde esnedi ve tam merdivenlere gidiyordu ki kapı çaldı.
''Hiç işim bitmiyor.'' diye söylendi. Hala esneyerek kapıya gitti ve açtı. Tanrı'ya emanet olun dedi bir adam yüzünde gülümsemeyle. Yaspar evde mi? Roloff gözlerini kırptı ve adamı tepeden tırnağa süzdü. Ama tepe kısmını görebilmek için başını arkaya atması gerekmişti. Adam uzun boyluydu. Dominikanların siyah elbisesini giyiyordu.
''Sizi tanıyor mu?'' diye sordu Roloff.
Adam kalın kaşlarını hayretle kaldırdı. ''Tabii ki tanıyor. Yaspar ve ben birlikte okuduk. Onu ve kel kafasını görmeyeli uzun zaman oldu. Girebilir miyim?''
Roloff tereddüt etti. Yaspar burada değil.
Ah ne yazık, evde kimse yok mu?
Roloff iyice düşündü. Evet var dedi sakince, ben varım.
O zaman girip beklesem iyi olacak. Gördüğünüz gibi epeydir yürüyorum ve yoruldum. Birkaç saat içerisinde dönmem gerekecek. Köyün birinde bir duaya katılacağım. Eğer eski dostuma bir merhaba diyemeden gitmek zorunda kalırsam çok acı olur.
Çenesini kaşımakta olan Roloff'a baktı. Yaspar konukseverliğin öneminden bahsetmemiş miydi? Belki de içmekle ilişkili ve içmekle iyi bir şey olduğu için. Başı tıraşlı olmasa da adam tarikatlardan birine mensuptu. Zaten Roloff tarikatlar hakkında ne bilirdi ki?
Roloff omuz silkti. Tabii ki peder dedi. Mümkün olan tüm kibarlığıyla ve yana çekilip başıyla eğilerek selam verdi.
Teşekkür ederim.
Adam içeri girdi ve merakla etrafına bakındı.
''Buyurun'' dedi Roloff, ateşin çatırdayarak yandığı şömineyi işaret ederek. ''Ateşin yanına oturun. Bakayım size biraz şarap.''
''Hayır, hayır.'' adam oturdu ve kollarını kavuşturdu. ''Lütfen benim için zahmete girme evladım. Sen de otur, biraz muhabbet ederiz.''
''Muhabbet mi?''
Roloff şüpheyle kendisine baktı.
''Neden olmasın? Köln'de bir sürü şey olup bitiyormuş.'' Ne yazık ki neler olduğunu tam olarak öğrenemedim. Ama birisi katedralin yapımından sorumlu olan mimarın düştüğünü söyledi. Bu doğru mu?
Roloff önce adama sonra da ateşe baktı.
Evet dedi.
Ne üzücü. Böyle büyük planların ardından bunun yaşanması.
Yabancı başını iki yana salladı. Fakat Tanrı'nın takdirinden sual olunmaz. Nasıl olmuş?
Roloff kanepede arkasına yaslandı. Muhabbet onun sınırlarını zorlayan bir şeydi. Bildiği kadarıyla Gerhard düşmemiş birisi tarafından itilmişti. Ayrıca daha da kötü şeyler olacaktı. Garip, sanki başkalarının da öldürüleceğini söylüyormuş gibi duydu kendisini. Bu cümlenin düşüncesi bile onu yorduğundan bir şey söylemedi. Peki ama ne diyecekti? Yabancı öne doğru eğilip teşvik etmek için başını salladı. ''Konuş evladım, seni dinlemek kalbime ferahlık verecek. Söylemek zorunda olduğun şeyler beni kedere boğacak olsa bile.''
Duydum ki,
önce etrafına bakındı, sonra biraz daha sokuldu ve sanki odada başka birisi varmış gibi sesini alçalttı.
''Herkes onun düştüğü konusunda hemfikir değilmiş.''
''Bunu şeytan yaptı.'' dedi Roloff.
''Aha şeytan, kim dedi bunu?''
''O.'' Roloff durdu. ''O adam'' dedi ihtiyatla.
''Hangi adam?''
''Orada olan adam.''
''He, o adam, anlıyorum. Kızıl kafalı olan yani.''
Roloff yabancıya baktı. Beyni ne diyeceğini aramakla meşguldü. Keşke Yaspar geri dönseydi. Yavaşça dudaklarını kilitledi ve başını salladı. Yabancı memnun olmuş gibi görünüyordu.
''Tahmin etmiştim. Kızıl kafalıyı da tanırım. Hayal gücü kuvvetli birisidir.'' ''Yalancının teki olduğunu biliyor muydun? Kim bilir size ne hikayeler anlatmıştır. Bu arada adın neydi?''
''Roloff.''
''Dostum Roloff, Rabbimiz sana nazar eylediğinde sadık bir hizmetkarını görüyor. Fakat bilirsin ki Rabbimiz kibirlerine teslim olup başkalarına iftira atanlardan razı değildir. Yüreğini hafiflet ve bana bu kızıl kafanın, adı Yakup'tu değil mi? Sanki çok bilge ve kurnazmış gibi sıkılmadan kendisine Tilki Yakup diyen bu adamın zavallı Gerhard Morart hakkında sizlere ne söylediğini anlat.
Evet, aslında.
Roloff kanepenin üzerinde huzursuzca kımıldandı.
Dün geldi, evet mi? Yaspar ve Goddak buradaydı ve içiyorlardı her zamanki gibi. Ve Rihmodis çok tatlıdır.
Roloff gülümsedi, burnu rüzgardaki ağaç gibidir.
''Ne güzel ifade ettin dostum. Umarım bayana iltifat ediyorsundur.''
''Rihmodis tatlıdır. Kızıl kafa bize garip şeyler anlattı. Bilmiyorum acaba...''
Dudaklarını ısırdı ve sustu. Kapa çeneni Roloff dedi kendi kendine. Yabancı artık gülümsemiyordu. Başka ne anlattı?
Kim?
Kim mi? Bana bahsettiklerinden başkası da mı var?
Bilmem.
Jasper ne zaman dönecek?
Bilmem.
Ya Jakob, tilki Jakob?
Bilmem.
Yabancı onu dikkatle süzdü, sonra da rahatladı ve arkasına yaslandı. Yüzünde mesut bir ifade vardı.
Dünya güzel bir yer değil mi Roloff? Sanırım daha önce ikram etmiş olduğun şarabı şimdi kabul edeceğim. Hiçbir şey bilmemek ne büyük lütuf.
Hiçbir şey bilmemek ne büyük lütuf diye tekrarladı Roloff.
24. ayrımın sonu. Sayfa 256.